sadakaya chakshu militani na tasmai shri gurave namaha mukam karoti vachalam bhangam bhangayate gari yakripa tamaham vande shri gunandina taranam nama om vishnu padaya krishna prastaya bhutale shri mate bhakti vedanta swamin iti namane namaste saraswate devi gauravani pracharine Niyavishesha Shanyavari Pascha Chade Satanine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaiti Gadadhar Shri Vasudhi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Many of you were here yesterday.
Çoğunuz dün buradaydınız.
And I said I was going to continue speaking on the same topic.
Ve aynı konu hakkında konuşmaya devam edeceğimi söylemiştim.
Last night we read two verses from the 12th chapter of Bhagavad Gita.
Biz dün akşam Bhagavad Gita'nın 12. Bölümünden iki dizeyi okuduk.
Where Krishna began describing the qualities of a devotee that are attractive to him.
Bunlar Krishna'nın kendisini cezbeden adananların özelliklerinin anlatıldığı kıtalardı.
And we explained that not only is Krishna all attractive to his devotees, but his devotees are also attractive to Krishna.
Biz sadece Krishna'nın adananlarını cezbettiğinden değil ama aynı zamanda adananların da Krishna'yı cezbettiğinden bahsettik.
And in this chapter, which Prabhupada explained last night, begins the description of pure devotional service. These various qualities are described, which are manifest in those who have pure devotees.
Ve bu bölümde Prabhupada açıklamalarında saf adananların niteliklerinin vasıflarının neler olduğunu ve adanmışlık hizmetinin başlangıcıyla beraber gelen bu vasıfların neler olduğunu açıklamıştı.
But we also elaborated on the point that Srila Prabhupada made in the commentary.
Biz aynı zamanda Srila Prabhupada'nın açıklamalarda detaylandırdığı bir nokta üzerinde de durduk.
That although the manifestation of these qualities in a person is undoubtedly very rare.
Her ne kadar sözü geçen bahsettiğimiz nitelikler çok nadir görülebilecek vasıflar olsa da,
nonetheless, simply by engaging in the regulative principles of devotional service, they can be obtained.
Yine de adanmışlık hizmetinin düzenleyici ilkeleriyle meşgul olarak bu vasıflara erişilmesi mümkün.
And then we explained what Srila Prabhupada meant by being engaged in regulative principles of devotional service.
Ve daha sonra da Srila Prabhupada'nın adanmışlık hizmetinin düzenleyici ilkeleriyle meşgul olmaktan ne kastettiğini açıkladık.
Which he had previously described in the beginning of this chapter.
Ki kendisi Prabhupada o bölümün başlangıcını açıklamıştı bunun olduğunu.
Where he emphasized that the ideal state of consciousness is to be always fixed 24 hours a day in full consciousness of him.
Ve onun açıkladığı şey adanmışlık hizmetinde ideal olan bilinç durumunun 24 saat boyunca Krishna'yı düşünmek olduğuydu.
But understanding that may not be so easily obtainable immediately.
Ama bunun çok çabuk bir şekilde kolayca erişilemeyeceğini de anladığımız için
he then recommended that for those who can't always fix their mind to follow the regulative principles of Bhakti Yoga.
Bhakti Yoga'nın düzenleyici ilkelerini sürekli olarak 24 saat boyunca zihnini odaklayamayanlar için.
And this way cultivate the desire to attain him.
Dedi ki adanmışlık hizmetiyle bunlara erişme arzusunu besleyebiliriz.
And we explained that regulative principles of Bhakti Yoga means to regulate one's life so that at least every day one is making the effort to remember Krishna.
Bhakti Yoga'nın düzenleyici olan ilkelerinden kastettiğimiz şey, kişinin günlük hayatını öyle bir şekilde düzenlemesi ki en azından gün içerisinde Krishna'yı düşünmeye ayırabileceği bir zaman olur.
Through the different processes of Bhakti Yoga, beginning with hearing, chanting and remembering.
Bhakti Yoga'nın farklı süreçleri duymak, zikretmek ve hatırlamak aracılığıyla başlıyor.
And we also emphasize the point that service to Krishna is also remembering Krishna.
Ve aynı zamanda biz Krishna'ya hizmetin de Krishna'yı hatırlamak olduğunu vurguladık.
Although certainly the superior service is that service which is rendered in consciousness of Krishna. The superior service is that service which is rendered being conscious of Krishna.
Ancak Krishna bilincini, bilincimizi Krishna ile düşünerek yaptığımız olan hizmet de buna daha üstün olan bir hizmet.
As opposed to rendering service simply with the body, but forgetting that the mind also has to be engaged.
Sadece bedenimizle hizmet ederken aynı zamanda zihnin de o hizmetle meşgul olması gerekiyor.
So the superior form of service rendered with the body is to be conscious of what the body is doing.
Yani bedenle yapılan hizmete daha üstün olan şey zihnimizde bedenimizin ne hizmet yaptığının farkında olmak.
Sometimes if one is not careful, one may have an idea that they are doing some service for Krishna.
Bazen kişi eğer dikkat etmezse ben Krishna'ya bir hizmet yapıyorum fikrine kapılabilir.
But in doing that service with the body, the mind is thinking, why am I doing this?
Ama biz bedenimizle o hizmeti yaparken zihin ben neden bunu yapıyorum diye düşünüyor.
I could be doing something better with my time.
Zamanımı daha iyi bir şey yaparak harcayabilirdim.
Or why am I doing it? Somebody else should be doing it instead of me.
Ya da bunu ben niye yapıyorum? Benim yerime başka biri de yapabilirdi diye düşünüyor olabilir zihniniz.
There's many different thoughts that will come into the mind which are not favorable for remembering Krishna.
Krishna'yı hatırlamamız için çok da elverişli olmayacak bir sürü farklı düşünce zihnimize geliyor olabilir.
Therefore, Srila Rupa Goswami defines devotional service in the Bhakti Rasamrita Sindhu.
Bu yüzden Srila Rupa Goswami Bhakti Rasamrita Sindhu'sunda adanmışlık hizmetini tanımlar.
That Anya Balasita Sunyam Gyana Kamanya Nagatam Anukulyena Krishnanu Shilinam Bhakti Untama. That pure devotional service is that service which is rendered without any desire for fruit of gain.
Adanmışlık hizmeti karşılığında hiçbir şey beklemeden tatminiyet beklemeden yapılan hizmettir.
Or any desire for impersonalist conceptions, which is achievable through mental speculation.
Ya da bizi zihinsel spekülasyonlara götürecek olan gayri şahsiyetçi düşüncelere kapılmamak.
And it's rendered favorably because it's one has a desire to please Krishna.
Ve kişinin Krishna'yı memnun etmek amacıyla gerçekleştirdiği hizmet.
As Krishna desires.
Krishna'nın arzu ettiği gibi hizmet etmek, onu memnun etmek.
This is his definition of love.
Bu onun aşkı tanımlayış şekli.
Which is the perfectional stage of bhakti.
Yani bhakti'nin mükemmellik aşaması bu.
Which is service rendered with love for Krishna.
Ki bu Krishna'ya aşkla yapılan hizmet.
So as Krishna favorably rendered means as Krishna desires.
Bunu Krishna'nın iyiliği için yapıyor olmak hizmeti şu anlama geliyor. Krishna'nın arzu ettiği gibi yapıyor olmak.
So this is a favorable form of service which helps us to remember him.
Hizmetin tavsiye edilen, elverişli olan şekli, Krishna'ya sunulacak olan formu bu.
And Srila Prabhupada explains in the 18th chapter of the Bhagavad Gita.
Ve Srila Prabhupada Bhagavad Gita'nın 18. bölümünde de açıklıyor.
In two verses where Krishna explains the consciousness one should have in service to him.
İki tane dize bahsediyor. Krishna'ya yaptığımız hizmette ne bilinçte olmamız gerektiğini.
And when Krishna says in all activities just depend upon me and work always under my protection.
Diyor ki bütün yaptığın eylemlerde her zaman bana dayan, bana bağlı ol ve bana güven.
In such devotional service you should be fully conscious of me.
Böylesi bir adanmışlık hizmetinde tümüyle benim bilincimde olmanız.
And if you are conscious of me, you will cross over all the obstacles of conditional life by my grace.
Eğer benim bilincimdeysen, benim lütfumla bütün hayatın tüm bu engellerini aşabileceksin.
But if you do not work in such consciousness,
ama eğer böyle bir bilinçle hareket etmezsen,
and instead act through false ego,
bunun yerine sahte ego ile hareket edersen,
not hearing me, you will be lost.
Beni duymayarak kaybolacaksın.
Last night we spoke about also one of the qualities Krishna described that is attractive to him.
Biz dün gece aynı zamanda Krishna'yı cezbeden vasıfların ne olduğundan bahsettik.
The first that we spoke very extensively about is that a devotee is not envious but is a friend to all living entities.
Çok geniş bir şekilde üzerine konuştuğumuz vasıflardan bir tanesi adanının asla kıskanç olmadığı, haset etmediği ama herkese arkadaşça, sevecen olduğu.
That we won't speak about tonight because we just covered that quite extensively last night.
Bu akşam bundan bahsetmeyeceğiz çünkü onu epeyce geniş bir şekilde işledim.
But he also said that another quality that's attractive to him is that he's the devotee is freed from false ego.
Onu cezbeden diğer bir vasfında adanının sahte egodan bağımsız olması olduğunu söyledi.
So Krishna says when one acts in meditation upon him, trying to please him and serve him.
Krishna diyor ki eğer bir kimse ona hizmet etmek ve onu memnun etmek üzere onu düşünerek hareket ederse,
that is the superior form of service.
Bu hizmetin en üstün şeklidir.
But if you act through false ego, not hearing him, you will be lost.
Ama eğer onu işitmeden, onu duymadan sahte ego ile hareket edersek, o zaman kaybolacağız.
False ego means to think prakrite kriyamana ni gunaika mani savasha, that I am thinking that I am the doer.
Sahte ego demek yapanın ben olduğumu, kendim olduğumu düşünmek demek.
And real ego is to be conscious of the fact that I am simply a servant.
Ve gerçek ego ise ben yalnızca bir hizmetkarım bilincinde olmak.
And as we said, Srila Prabhupada explained in the commentary to these two verses.
Ve söylediğimiz gibi Srila Prabhupada'nın bu iki dizeyi açıklaması,
that every devotee should be thinking that this service has been given to me by Krishna.
Her adananın bu hizmet bana Krishna tarafından verildi diye düşünmesi.
And if he's conscious that this service has been given to him by Krishna, then he can depend on Krishna for the result.
Eğer bu hizmetin Krishna tarafından verildiğinin bilincindeyse adana, o zaman bunun sonuçları için Krishna'ya güvenebilir.
Otherwise, how can we depend on Krishna for the result if we're thinking Krishna had no connections whatsoever to the service?
Aksi halde eğer Krishna'nın bizim yaptığımızı düşündüğümüz hizmetle hiçbir alakası yoksa, o zaman sonuç için nasıl Krishna'ya güvenebiliriz ki, Krishna ile ilişkilendirmediğimiz bir hizmet için?
How can we depend on him if we're not doing something that he wants us to do?
Eğer o bizim yapmamızı istediği bir şeyi yapmıyorsak, o zaman biz nasıl Krishna'ya güvenebiliriz?
Therefore, Krishna says, if you act through false ego, not hearing me, you will be lost.
Krishna diyor ki, eğer sen beni işitmeden sahte egonun hareket edeceksen, kaybolup gideceksin.
So, this is another way of remembering Krishna.
Bu da Krishna'yı hatırlamanın başka bir yolu.
Which is through service to him.
Ki bu ona hizmetle Krishna'yı hatırlamak bir yol.
And whatever service may be given to us, we should be thinking how it is connected to him.
ve bize her ne hizmet verildiyse biz bunun nasıl Krishna ile bağlantılı olduğunu düşünmeliyiz.
So there's hearing about him.
Dolayısıyla onun hakkında duymak olabilir.
There is speaking about him.
Onun hakkında konuşmak olabilir.
There is remembering him.
Onu hatırlamak olabilir.
There is service to him.
Ona hizmet etmek olabilir.
These are all different ways that we can remember Krishna.
Bunlar bizim Krishna'yı hatırlayabileceğimiz tüm farklı yollar.
And as we said in these verses, like we described last night.
Dün akşam açıkladığımız bu dizelerde söylediğimiz gibi.
That the devotee is somebody who's very dear to Krishna because he's always thinking of him.
Adanam dediğimiz kişi Krishna'nın çok Krishna'ya çok sevgili olan kişidir çünkü sürekli Krishna'yı düşünüyordur.
So and then as we were also explaining before.
Ve aynı zamanda onun öncesinde de açıkladığımız gibi.
When Krishna says if you can't always think of me.
Krishna diyordu ki eğer her zaman beni düşünemezsen.
Then regulate your life in such a way so at least sometime every day you're thinking of me.
En azından her gün bir şekilde hani beni düşünebileceğin bir süreliğine beni düşünebileceğin bir şekilde hayatını düzenle demişti.
Either by hearing, by chanting, by remembering, or by serving in this way.
İster duyarak olsun, ister zikrederek, ister hatırlayarak ya da ister ona hizmet ederek bir süreliğine ona ayırabileceğimiz bir şekilde günümüzü organize.
And he said, in this way, cultivate the desire to attain me.
Ve bu şekilde de bana erişmek için bir arzu besleyeceksin.
So, here, as we said, we were going to speak about some of these different qualities which attract Krishna's attention.
Biz söylediğimiz gibi burada Krishna'yı cezbeden bazı farklı birkaç vasıftan bahsedeceğiz.
And although we may not be able to manifest these qualities in full.
Ve biz bizler tüm bu vasıfları eksiksiz olarak gösteremesek, ortaya koyamasak da
Srila Prabhupada has assured us that if we follow these regulative principles of bhakti
Srila Prabhupada bizi temin ediyor ki eğer biz bu bhakti'nin düzenleyici ilkelerini takip edersek
these qualities will in due course of time automatically manifest.
Zaman içerisinde bu vasıflar kendiliğinden ortaya çıkacağını Prabhupada bize temin ediyor.
And therefore even though when we hear about all these qualities that are manifest in a pure devotee,
biz saf bir adamda kendini gösteren bu vasıfları duyduğumuz halde
and we do not see them yet manifest in ourselves.
Ve biz bu vasıfların kendimizde ortaya çıktığını görmediğimiz halde
we should not be discouraged.
Cesaretsizliğe kapılmamalıyız.
Because if we simply follow the regulative principles of bhakti, they will manifest in due course of time.
Çünkü eğer biz bhakti'nin düzenleyici ilkelerini takip ediyor olursak bunlar zaman içinde kendiliğinden ortaya çıkacak.
Because when sometimes when devotees hear these qualities, they think, well, this is not me.
Çünkü bazen adananlar bu vasıfları duydukları zaman diyor ki, of, bu ben değilim.
How can I ever become dear to Krishna?
Ben o zaman nasıl Krishna için değerli olacağım?
How can I ever get Krishna's attention?
Nasıl Krishna'nın ilgisini çekeceğim?
Well, if we begin to feel a sense of futility.
Eğer biz sadece bir araçmışız hissine kapılırsak
we become impatient.
O zaman sabırsızlanıyoruz. Sabırsız hale geliyoruz.
And being impatient we may give up our practices of sadhana.
Ve sabırsızlığa kapılırsak o zaman biz bu sadhana dediğimiz pratik uygulamalarımızı vazgeçebiliriz.
By thinking what is the benefit if I can never achieve these qualities.
Eğer ben hiç bu vasıflara erişemeyeceksem ne yararı var diye düşünebiliriz.
But devotional service as we gave a whole lecture just I lose track of time. 3 days ago in Kiev.
Ama adanmışlık hizmeti 3 gün önceki evde bunun üzerine bir söylev vermişti.
And we spoke from the verse in the second chapter of Bhagavad Gita.
Bhagavad Gita'nın ikinci bölümünden bir dize üzerine konuştuk.
Nehabakramo nashasti pachavayana vijate svalpam apyasya dharmasya trihate mahatobayat. But Krishna says that in this endeavor there's never any loss and never any diminution.
Krishna diyor ki bu yolda çabalarda hiçbir zaman kayıp yok ve hiçbir azalma eksilme yok.
And just a little advancement on this path will protect one from the most dangerous type of fear.
Ve bu yoldaki birazcık bir ilerleme bile en büyük korkulardan bizi koruyabilir.
And this verse what Krishna is explaining.
Ve bu dizide Krishna'nın açıkladığı şey.
That and Prabhupada also elaborates in his commentary.
Ve Prabhupada'nın da açıklamalarında detaylandırdı.
That whatever advancement one gets from activities in Krishna consciousness will never be lost.
Krishna bilincinde kişi her ne ilerleme gösteriyorsa bunun hiçbir zaman yok olmayacak.
And Prabhupada quoted in the verse in that purport.
Srila Prabhupada o açıklamalarda bir dizi alıntılıyor.
A verse from spoken in Srimad Bhagavatam.
Srimad Bhagavatam'da konuşulmuş olan bir dörtlü alıntılıyor Prabhupada bahsettiğimiz Bhagavad Gita'nın açıklamasında.
And it was spoken by Narada Muni to Vyasadev.
Ve orada alıntıladığı dörtlük Narada Muni tarafından Vyasadev'e söylenmişti.
As we know, Vyasadev is the original compiler of the Vedanta.
Bizim bildiğimiz gibi Vyasadev Vedanta'nın özgün bestekar gibi diyebilirsin.
He divided the Vedas into four sections.
Vedaları dört bölüme bölmüştü Vyasadev.
He compiled the Vedanta Sutra.
Derlemişti, evet. Vedanta Sutra'yı derledi.
And when he had completed all of his work,
ve bütün çalışmasını tamamladığı zaman Vyasadev,
he still felt very despondent in after completing his full compilation.
Bütün bu derlemeyi tamamlamanın üzerine hala da böyle biraz gönülsüz kaldı Vyasadev.
And Narada Muni, his spiritual master, appeared before Vyasadev.
Manevi öğretmeni Narada Muni de Vyasadev önünde belirdi.
And he told him, he said that you are despondent because you have not yet fully described the glories of Krishna.
Ve Narada Muni Vyasadeva dediği şey, böyle hala gönülsüz hissediyor olmanın nedeni Krishna'nın yüceliklerini anlatmamış olmak.
You have given too much opportunity in this age of Kali to bewilder people by giving them so many different options and confusing them about the goal of religion.
Sen insanları bu Kali çağında Vedaların amaçlarının ne olduğuna dair onların kafalarını karıştıracak, bunun ne olduğuna dair kafalarını karıştıracak bir sürü farklı seçenek sundu.
Because previous to this age, Vedic wisdom was simply revealed by oral transmission.
Çünkü bu çağın evvelinde Vedic bilgelik her zaman sözlü olarak aktarılırdı.
The intellect, the memory was very very sharp.
Bunları öğrenebilmek için hafızanın çok keskin olması gerekiyordu.
And having once heard anything, people were capable of remembering everything.
Ve insanlar bir kez bir şey duyduklarında bunun hepsini hatırlama yeteneğindeydiler.
And all Vedic wisdom was transmitted through oral transmission.
Ve tüm Vedic bilgi sözlü aktarımla kişiden kişiye geçti.
But in the very beginning of Srimad Bhagavatam it is stated.
Ama Srimad Bhagavatam'ın en başlangıcında ifade edilen şey
Prayenal payusha sabya kalav asmin yoge junas manda samanda matayo madda bhagya hubhadrata. That in this age of Kali, men are quarrelsome.
Bu Kali çağında insanların hepsi kavgacı.
They are spiritually lazy.
spiritüel olarak tembeller.
They have a short duration of life.
Kısa yaşam ömürleri var.
They have a short memory.
Kısa hafızaları var.
They are misguided.
Yanlış yönlendirilmişler.
They are unlucky.
Şanssızlar.
And above all, they are always disturbed.
Ve bunların da üzerinde sürekli rahatsızlar.
Taking into account all the anomalies of the present age.
Bu içinde mevcut çağın bütün anormalliklerini göz önüne alacak olursak.
Vyasadeva took all the Vedic wisdom and gave it to in literary form.
Vyasadeva tüm bu Vedic bilgileri alıp yazınsal formda verdi.
Because memories are so short, in literary form, one can always go back and read it again.
Hafızalar kısa olduğu için, kısa süreli olduğu için, yazınsal formda olduğu zaman unutulduğunda her zaman geriye dönebilir.
In fact, in this age, memories are so short, sometimes we'll read one page and then we'll finish it and we'll think, what did I just read?
Aslına bakacak olursak bu çağda hafızalarımız o kadar kısa ki bir sayfayı okuduktan sonra bile durup ben ne okudum diye düşünüyoruz.
And then we'll have to go back again in the page and begin reading page again.
Ve tekrardan sayfanın başına ondan sonra tekrar sonuna gitmemiz gerekiyor.
And we may even find ourselves reading a page several times.
Ve kendimizi sayfayı birçok kez okurken bulabiliriz.
Vyasadeva took all of this into account.
Vyasadeva tüm bunların hepsini göz önüne aldı.
Therefore he took all of Vedic wisdom and compiled it in literary form.
O yüzden bütün bu Vedic bilgeliği toparlayıp bunu yazınsal formda derledi.
So that people in this age would have access to the Vedic wisdom in scriptural form.
Ki böylece insanların yazıt formunda bu Vedic bilgilere, bu çağ bilgeliğe erişimi olabilsin.
However, he was still, after compiling all the Vedic wisdom, Vyasadeva was still feeling despondent.
Tüm bu Vedic bilgeliğin hepsini derlemiş olmasına rağmen yine de Vyasadeva gönülsüz hissediyor.
And he couldn't understand the cause of his despondency.
Ve bu halinin nedenini anlayamadı.
And Narada Muni, who is one of the sons of Lord Brahma,
Lord Brahma'nın oğullarından biri olan Narada Muni de,
he appeared before Vyasadeva.
Vyasadeva önünde belirdi.
And it's explained that Narada Muni was very expert in understanding the cause of Vyasadeva's despondency.
Ve Narada Srimad Bhagavatam'da Narada Vyasadeva'nın Narada Muni'nin bu gönülsüzlüğünün sebebini çok iyi anladığı açıklanıyor.
And the example was given.
Ve şu örnek veriliyor.
That just as an expert physician, Ayurvedic physician, can immediately understand the disease by feeling the pulse.
Nasıl ki uzman olan bir Ayurveda doktoru nabza dokunmakla hemen problemi anlayabiliyorsa.
In the same way, Narada Muni could immediately understand the cause of Vyasadeva's despondency.
Narada Muni de aynı şekilde hemen Vyasadeva'nın bu gönülsüzlüğünün nedenini anlayabildi.
And he told Vyasadeva that the reason why you're feeling despondent is because you've given too many opportunities for people in this age to become confused about the goal of religion.
Ve Vyasadeva dedi ki bu çağda insanlara o kadar çok seçenek verdin ki Vedaların hedefinin ne olduğu hakkında, o yüzden kafaları karıştı.
Therefore Narada Muni instructed Vyasadeva.
O yüzden de Narada Muni'nin Vyasadeva talimatı
to write an, his own commentary on the Vedanta Sutra.
Vedanta Sutra üzerine kendi yorumlarını yazmasıydı.
And that commentary on Vedanta Sutra was Srimad Bhagavatam.
Ve Vyasadeva'nın Srimad Bhagavatam bu Vedalar üzerine açıklamaları da Srimad Bhagavatam'ın kendisi.
And in Srimad Bhagavatam, the Supreme Personality of Godhead Krishna is glorified on every page.
Srimad Bhagavatam'da Tanrı'nın yüce şahsı olan Krishna her sayfasında yüceltiliyor.
And he told Vyasadeva.
Ve Vyasadeva söyledi Narada.
That one who forsakes his material occupation to engage in a devotional service of the Lord.
Krishna'nın Tanrı'nın adanmışlık hizmetiyle meşgul olmak için mesleki vazifesinden feragat edebilecek olan kimse
may fall down in an immature stage.
Olgun olmayan bir hale düşebilir, bir seviyeye düşebilir.
Yet there's never any danger of his being unsuccessful.
Ama onun başarısız olma tehlikesi asla yoktur.
On the other hand, a non-devotee.
Diğer bir taraftan adanmış olmayan bir kimse.
Even if he perfectly engages in his occupational duties.
Çok mükemmel bir şekilde mesleki işi vazifelerini yerine getiriyor olsa da.
He doesn't gain anything.
Hiçbir şey kazanmıyordur.
And the next verse he says.
Bir sonraki dizede söylediği.
My dear Vyas.
Sevgili Vyasadev.
Even though a devotee of Lord Krishna may sometimes even fall down somewhere or other.
Krishna'nın adanını olan bir kimse öyle ya da böyle bir şekilde düşse de.
He will never become a fruitive worker again.
Asla hiçbir zaman meyvesel bir işçi olmayacaktır bir daha.
Because anyone who has once relished the taste of Krishna's lotus feet.
Çünkü Krishna'nın lotus ayaklarının tadına varmış olan, bir kez tadına varmış olan kimse
will never be able to forget that ecstasy.
Asla o coşkunluk halini unutamayacaktır.
Srila Prabhupada quoted these verses in this verse to the Bhagavad Gita.
Srila Prabhupada bu bahsettiğimiz dörtlü Bhagavad Gita dizesi açıklamasında alıntılıyor.
Where Krishna says that in this endeavor there's never any loss or diminution.
Krishna'nın senin bu çabalarında asla bir kaybolma ya da eksilme olmayacak dediği dizenin açıklaması.
And a little advancement on this path will protect one from the most dangerous type of fear.
Ve bu yolda birazcık bir ilerleme bile kişiyi en tehlikeli olan korku tipinden bile koruyacaktır.
Which means that whatever percentage, whatever amount of activities which are engaged in Krishna consciousness are performed.
Bu şu anlama geliyor. Biz Krishna bilincinde ne kadar bir aktiviteyle meşgul oluyorsak
there can never be any loss.
Asla kayıp yok.
There's only permanent gain.
Sadece daimi bir kazanç var. Her ne kadar yaptıysan.
1% advancement in Krishna consciousness in this life means that even if one doesn't achieve any more than 1%.
Bu şu anlama geliyor. Kişi bu hayatında sadece %1'lik bir ilerleme gösterdiyse bile ve %1'in üzerinde hiçbir şey elde edemediyse daha fazla.
Means that in next life one will begin at 2%.
Bu şu anlama geliyor. Bir sonraki hayatında %2'den başlayacağız.
However, any other activity we try to fulfill in this life.
Lakin bu hayatta başka her ne eylemi yerine getirmeye çalışırsak çalışalım.
Is all lost at the time of death.
Ölüm anında hepsi kaybolup gidiyor.
Whatever gain we obtain in this life, we will not take with us.
Bu hayatta ne kazanç elde ettiysek hiçbirini götürmeyeceğiz beraberimiz.
And therefore, in the scope of eternity,
o yüzden bu ebediyet kapsamında
what is the value of simply working for so much temporary gain?
Bu kadar geçici kazançlar için öylesine çok fazla çalışıyor olmanın ne anlamı var?
There may be some immediate temporary value in this life.
Belki bunun bu hayatta hemen ani hızlı bir getirisi olabilir.
But in the greater scope of things it's all lost at the time.
Ama daha büyük açıdan bakacak olursak hepsi kaybolacak.
Just as Srimad Bhagavatam also states.
Aynen Srimad Bhagavatam'ın da ifade ettiği gibi.
What is the value of a prolonged life which is wasted inexperienced by so many years in this world?
Bu hayatta bir sürü yıl boyunca deneyimleyerek geçirdiğimiz bir hayatın ne değeri var?
Better one moment of full consciousness.
En iyisini bir dakikalık bir tam eksiksiz bir bilinçte olalım.
Because in one moment of full consciousness it will enable us, inspire us to search after our ultimate interest.
Çünkü o tek bir anlık tam bilinç hali Bizim search after.
Because if we get one moment of full consciousness, it will inspire us to search after our ultimate interest.
O bir anlık bilinç anı bizim o nihai hedefimizin peşinden gitmemizi neden olacak.
Our ultimate interest is that we are meant to be reconnected with Krishna.
Bizim nihai olarak ilgilendiğimiz şey de Krishna ile beraber olmak.
So Bhagavatam states, what is the value of even if we live hundreds of years?
O yüzden Bhagavatam'ın söylediği şey, yüzlerce yıl yaşasak bile onun ne değeri var?
Better than hundreds of years living inexperienced in this world.
Bu dünyada deneyimsiz bir şekilde yüzlerce yıl yaşamaktansa,
is to live one moment in full consciousness.
En iyisi bir anlığına eksiksiz bir bilinç halinde yaşamak.
Because if we have that one moment of full consciousness,
çünkü eğer o bir anlık bilince sahip olabilirsek,
it will enable us to continue to search after our ultimate interest.
O bizim en nihai kazancımızın peşinden koşmamızı götürecek bizim.
Srimad Bhagavatam gives many examples of people whose lives were changed by this consciousness.
Srila Prabhupada hayatları o bahsettiğimiz bilinç haliyle değişen binlerce kişiliğin örneğiyle dolu.
The example was given of Bharat Maharaj.
Bharat Maharaj'ın örneği veriliyor Srimad Bhagavatam'da.
Who was a great king?
O çok harikulade bir kraldı.
A very advanced in devotional service.
Ve adanmışlık hizmetinde çok ileriydi.
But he became attached to a deer.
Ama bir ceylana bağlanıyor.
And he began searching after the deer he was attached to.
Ve bu bağlandığı ceylanın arkasından gitmeye başlıyor. Onu aramaya çalışıyor.
And while searching for the deer, he fell over a cliff and died.
Ve bu ceylanın arkasından koşarken, onu ararken de bir uçurumdan düşüyor ve ölüyor.
And was conscious of the deer at the time of death.
Ve ölüm anında o geyin bilincinde.
He forgot Krishna.
Krishna'yı unutmuştu.
He was conscious of a deer.
O ceylanın bilincinde.
Had to take birth as a deer.
Ve bir ceylan olarak yeniden doğdu.
But because of his accumulated credits in devotional service.
Ama adanmışlık hizmetinde biriktirdiği kredilerinden ötürü,
in his body of a deer, he remembered his previous life.
O ceylan bedeni içerisinde önceki hayatını hatırlayabiliyordu.
He may have looked like a deer.
Yani bir ceylan gibi görünebilir.
But he remembered why he was in the body of the deer.
Ama neden o hayvanın bedeninde olduğunu hatırlayabiliyordu.
What did he do in the deer's body?
Ve o hayvanın bedenindeyken ne yaptı?
He found the sages who were sitting and discussing topics of Krishna.
Krishna mevzularını tartışan bilgilerin olduğu yeri buldu.
And he would sit just by the circle where the sages were discussing these topics and he would hear their topics.
Ve Krishna'nın bu mevzuları tartıştığı o bilgiler topluluğunun kenarında oturup onları dinlerdi.
Everyone else would think, who is this deer?
Herkes düşünüyordu, bu ceylan da neyin nesi?
Actually, I was telling this story the other day.
Ben aslında bu hikayeyi geçen gün anlatıyordum.
In Kiev, when we were talking about this verse.
Kiev'de hani bahsetmiştim bu dizilerden konuşurken.
And it made me remember one Vaishnava who lives in Mayapur.
Benim Mayapur'da yaşayan bir Vaishnava'yı hatırlamama neden oldu bu
He's
hikaye.
He's a pujari who serves at a temple in called Mamgachi, where Vrindavan, the birthplace of Vrindavan Das Thakur.
Vrindavan Das Thakur'un doğum yeri olan Mamgachi denilen bir tapınakta hizmet eden bir pujari kendisi.
And he's an elderly Vaishnava. His name is Jagat Bandhu.
Adı Jagat Bandhu.
Yeah, and he's been serving the deities there for decades.
Asırlardır bu bahsettiğimiz tapınaktaki deitylere ibadet ediyor kendisi.
And we were visiting him a couple of years ago.
Birkaç yıl önce de biz onu ziyaret ediyorduk.
And he's very much absorbed in pastimes of Chaitanya Mahaprabhu.
Ve kendisi Chaitanya Mahaprabhu'nun meşgalelerine fazlasıyla gark olmuş bir halde.
And anybody who comes, he's always very eager to discuss.
Ve her kim gelirse onlarla da bunları oturup konuşmaya çok hevesli.
And he was telling us that many times he sits and just simply recites Chaitanya Bhagavat.
Ve bize söylediği şey pek çok kez oturup Chaitanya Bhagavat'ını
Chaitanya Bhagavan'ı
oturup ezberden okuyor oldu.
And the only ones who were present are animals.
Ve o bunu yaparken orada mevcut olan tek kimse de hayvanlar.
He said, but they've all come to hear.
Hepsi gelip duyuyorlar, duymak istiyorlar.
So he simply goes on speaking and the animals are all sitting and listening to his presentation.
O sadece oturup ezberden okuyor, konuşuyor, hayvanların hepsini oturup dinliyor.
They are not ordinary animals.
Bunlar sıradan hayvanlar değil.
They may have been great sages in their previous life.
Önceki hayatlarında çok büyük bilgeler olabilirler.
They have come to hear the glories of the Lord.
Tanrı'nın yüceliklerini duymak için geliyor.
Just like Bharat Maharaj who came to hear these sages in the forest.
Aynı Bharat Maharaj gibi ormanda Krishna'nın yüceliklerinden konuşan bilgileri duymaya gelen Bharat Maharaj.
And in the form of the deer, he just was always sitting and hearing their topics of discussion about Krishna.
Ve o ceylan formunda olsa bile her zaman oturup Krishna üzerine mevzuları duymakla vakit geçiriyor.
And then when he gave up his deer's body,
ve Bharat Maharaj bu ceylan bedenini bıraktığı zaman,
he immediately took another human birth.
Tekrardan anında hemen bir insan doğumu gerçekleşiyor.
And in his next life, he took birth as a very exalted devotee, Jad Bharata.
Ve bir sonraki hayatında da çok yüksek ileri bir adanan olarak doğuyor.
And in his body of Jad Bharata, he also remembered his previous life.
Ve yine Jad Bharat olarak geldiği o insan formunda da bir önceki hayatını yine hatırlıyor.
And he was thinking, I'm not going to make the same mistake again.
Ve bu sefer düşünüyor. Diyor ki ben aynı hatayı bir daha yapmayacağım.
So he behaved like a deaf and dumb man.
Ve kendisi sağır ve dilsiz bir adam gibi taklit ediyor. Davranıyor.
Because he didn't want to become attached to anything.
Çünkü hiçbir şeye bağlanmak istemiyor.
He didn't want to become allured by anything.
Ve hiçbir şeyden gözü kamaşsın istemiyor.
So in this way, there's a lot more we can tell about the story of the life of Jad Bharata, but we won't go into too much detail.
Jad Bharata'nın hayat hikayesiyle ilgili söyleyebileceğimiz çok şey var ama oraya girmeyeceğiz daha fazla.
But in the life of Jad Bharata, he perfected his life.
Ama Jad Bharata'nın hayatına bakacak olursak o hayatını mükemmelleştirdi.
Srimad Bhagavatam gives us this historical account.
Srimad Bhagavatam bize bu tarihsel kaydı veriyor.
Because the Srimad Bhagavatam is not affected by the mundane qualities of material nature.
Çünkü Srimad Bhagavatam maddi doğanın dünyevi niteliklerinden etkilenmiyor.
Therefore we can have such biographical accounts of living beings through the course of many lives.
O yüzden birçok hayat boyunca böyle bahsettiğimiz ileri kimselerin yaşam biyografilerinin kayıtlarını elde edebiliyoruz.
We may go to the bookstore and buy a biography of some great person.
Biz büyük bir kimsenin biyografisini bir kitapçıya gidip alabiliriz.
But the biographical account is generally only given in for one life.
Ama oradaki biyografik kayıtlar sadece bir hayatı kapsıyor.
But Srimad Bhagavatam gives us historical biographical accounts of many great personalities.
Ama Srimad Bhagavatam pek çok harikulade şahsiyetin tarihsel biyografik kayıtlarını veriyor bize.
Which describes their transitions through many lives.
Ve onların birçok hayattan geçişini tarif ediyor.
So we can see the benefit of their contact with devotional service.
Dolayısıyla biz onların adanmışlık hizmetiyle olan temasının faydalarını görebiliyoruz o hayatlar.
And how their lives were perfected by contact with devotional service.
Ve hayatlarının adanmışlık hizmetiyle temastan ötürü nasıl mükemmelleştiğini görebiliyoruz.
Even though they may not have perfected their life in one life.
Tek bir hayat, tek bir yaşamda mükemmelleştirememiş olsalar bile.
And Narada Muni specifically told Vyasadeva.
Ve Narada Muni Vyasadeva özellikle söylüyor ki.
That when you compile Srimad Bhagavatam, you should make Krishna available to everyone on every page.
Srimad Bhagavatam'ı derlediğin zaman Krishna'yı her sayfada herkes için erişilebilir kılmalısın.
Because simply by coming in contact with Krishna.
Çünkü sadece Krishna ile temasa geçmekle
one's devotional life begins.
Kişinin adanmışlık hayatı başlıyor.
And simply by continuing to hear the messages of about Krishna.
Ve sadece Krishna'ya dair mesajları duymakla
one's devotional life continues.
Kişinin adanmışlık hizmeti devam ediyor.
And one continues to achieve devotional credits.
Ve kişi adanmışlık kredisini toplamaya devam ediyor olacak.
Simply by hearing.
Sadece duymakla.
And the more those devotional credits are accumulated.
Ve bu adanmışlık kredisi ne kadar birikirse.
The more they will bear fruit in this life and in the next.
Hem bu hayatta hem de bir sonrakinde o kadar meyve verecekler.
Even Arjuna asked Krishna the question in Bhagavad Gita.
Arjuna bile Bhagavad Gita'da Krishna'ya şu soruyu sormuş.
He says, what happens to the person who takes the transcendental path and doesn't make it in this life?
Arjuna Krishna'ya sordu. Peki bu aşkın yolu seçen, bu yola başlayan ama bu hayatta bunu başaramayan kişiye ne oluyor?
Does he become like a riven cloud with no existence in either sphere?
Bu etosferde başıboş gezen bir bulut mu oluyor?
In other words, he says he gives up worldly life, but he hasn't achieved spiritual life.
Dünyevi hayatı bırakıyor ama ruhsal hayata erişmemiş oluyor henüz.
What's his fate?
Onun inancı ne oluyor?
What happens?
Ne oluyor ki? Ne olacak ondan sonra?
He lost his worldly life. He gave it up. He wasn't interested in pursuing it.
Dünyevi hayatından vazgeçti. Onu daha fazla götürmekle ilgilenmedi, sürdürmekle ilgilenmedi.
But his life ended.
Hayatı sona erdi.
And he didn't achieve the goal that he intended to achieve.
Ve erişmeye niyetlendiği hedefe de erişemedi hayatı sona erdiğinde.
Krishna gives the same explanation.
Ne oluyor? Krishna aynı açıklamayı veriyor.
That there's never any loss.
Asla bir kayıp olmadı diyor.
That even if a person doesn't complete everything in this life.
Kişi her şeyi bu hayatta tamamlamamış olsa da.
In his next life he'll be given the opportunity to take his birth in either a rich aristocratic family.
Bir sonraki hayatında ya varlıklı ve aristokratik bir aileye doğma talihi verilecek kendisine.
Or in a family of Brahmins.
Ya da bir Brahmana ailesine doğma talihi verilecek.
Or in the case of one who takes to devotional service.
Ya da adanmışlık hizmetini kabul edecek olan bir kişi olarak doğmuş.
One will appear in the family of devotees.
Adanan bir aileye doğma şansı verilecek.
In this way Krishna explains the same principle that never is there anything lost.
Krishna asla hiçbir kayıp olmadığını bu şekilde açıklıyor.
So to begin the regulative principles of Bhakti Yoga.
Bhakti Yoga'nın düzenleyici ilkelerine başlamak demek
will always lead to success.
Bizim her zaman başarmamız gerekiyor anlamına geliyor.
There can never be any loss.
Asla bir kayıp yok bunda.
There is no failure in Krishna consciousness.
Olamaz. Krishna bilincinde asla başarısızlık yok.
We may think this failure.
Biz başarısızlık olduğunu düşünebiliriz.
But in Krishna consciousness, there's no failure.
Ama Krishna bilincinde başarısızlık yok.
Because one never loses whatever Krishna consciousness one attains.
Çünkü kişi her ne Krishna bilinci elde ettiyse asla onu kaybetmiyor.
Whereas as Vyasadeva states that even if one perfectly fulfills all his worldly duties.
Lakin Vyasadeva'nın bir söylediği şey de var. Kişi bütün dünyevi vazifelerin hepsini yerine getirmiş olsa da,
what has he actually gained?
Gerçekten ne kazanıyor?
In the greater scope of eternity and eternal life.
Ebedi hayatın ebedi geniş bakış açısıyla bakacak olursak ne kazanıyor?
Srila Prabhupada actually even described this in a very succinct way. Succinct?
What it mean?
Succinct. Small. What's another word for succinct?
Condensed.
Yes, very good.
Srila Prabhupada bunu çok böyle sıkıştırılmış bir şekilde açıklayabiliyor.
And one purport in the Srimad Bhagavatam.
Srimad Bhagavatam'da bir açıklama var.
And the third canto of the Srimad Bhagavatam.
Srimad Bhagavatam'ın üçüncü şarkısında.
Srila Prabhupada explains that whatever success one has achieved in material life will never be taken with him in the time of death.
Srimad Prabhupada'nın açıkladığı şey, kişi maddi hayatında her ne başarı gösterdiyse asla beraberinde götüremeyecek.
It will all have to be left behind.
Hepsinin geride bırakılması gerekiyor.
He said, however, one does is able to take something with him.
Lakin kişi beraberinde bir şey götürebiliyor.
He can take his sinful reactions with him to his next life.
Beraberinde günahkar tepkilerini götürebiliyor.
Those he can take with him.
Bunları alıp götürebiliyor beraberinde.
But everything else is left behind.
Ama diğer her şey geride kalıyor.
Of course one gets one's pious results also.
Tabii ki aynı zamanda kişi erdemli hareketlerinin sonuçlarını da beraberinde götürüyor.
But material piety is also not permanent.
Lakin bu maddi erdemlilikle gelen karmalar da mükemmeliyet değil.
Krishna describes them. Krishna describes them to be like flower, poisonous flowers on a tree.
Krishna bunları bir ağaçtaki zehirli çiçekler olarak tarif ediyor.
They may externally appear to be very attractive.
Dışarıdan bakınca çok cezbedici görünebilir.
But they're still poisonous.
Ama yine de zehirli bunlar.
And he says in the Bhagavad Gita.
Ve Bhagavad Gita'da söylüyor ki,
that men of small knowledge are very much attracted to the flowery words of the Vedas.
Az bilgiye sahip olan insanlar Vedaların o gösterişli çiçeklerine çok cezbediyorlar.
Which recommend various types of sacrifices.
Çeşitli fedakarlıklar tavsiye eden o çiçekli sözlere cezbediyorlar Vedalarına bahsediyorlar.
For elevation to the heavenly planets.
İşte cennetsi gezegenlere yükselmek gibi.
Or for power.
Ya da güç gibi.
Or for very good birth.
Ya da çok iyi bir doğum gibi.
Krishna says that being very much attached to sense gratification.
Krishna diyor ki fazlasıyla duyusal tatmine bağımlılık göstermekle.
And opulent life.
Ve varlıklı bir hayata bağımlılık göstermekle.
They think that there's nothing more than this.
Bundan daha fazlası olmadığını düşünüyorlar.
They think that's what the Vedas have to offer.
Diyorlar ki Vedaların sunduğu şey bu.
Pious results, heavenly planets, enjoyment.
Yaptığımız eylemlerin, iyi eylemlerin sonucundaki erdemli sonuçlar, cennet gezegenler.
But Krishna also says in the next verse.
Krishna aynı zamanda bir sonraki dizide de söylüyor.
Just as all the purposes of small ponds.
Nasıl ki küçük göletlerin hepsinin amacı
can be served by great reservoirs of water.
Çok büyük bir su kaynağıyla yerine getirilebilirse.
Similarly, all the purposes of the Vedas.
Benzer şekilde tüm Vedaların amacı
can be served by one who knows the purpose behind them.
Bunların arkasındaki amacı bilen kişi tarafından da yerine getirilebilir.
So he gives this analogy, just like in a small pond, it can serve so many purposes. You can get water for cleaning, you can get water for bathing, you can get water for washing your clothes.
Bize buradaki benzetmede verilen küçük bir göletten bir sürü amaca hizmet edilebilir. Yıkanabiliriz, giysilerimizi yıkayabiliriz, su alabiliriz.
But the great reservoirs of water can serve all these purposes and more.
Ama çok büyük bir su kaynağıysa tüm bu şeylerin hepsine bir kere de hizmet edebilir.
Similarly, all the purposes of the Vedas can be served by one who knows what the purpose is behind them.
Benzer şekilde tüm Vedaların amaçlarını da onun arkasındaki amacın ne olduğunu bilen kişi tarafından hizmet edilebilir.
And Krishna says, Vedaishca sarvaira ahameva veda vedanta krid veda vid eva chayam. By all the Vedas I'm to be known.
Krishna diyor ki, Vedalardan tek bilinmesi gereken benim.
I'm the compiler of the Vedanta.
Ben bütün o Vedantayı derleyen kişiyim.
I'm the knower of the Vedas.
Ben Vedaları bilen kişiyim.
So we should not be attracted to the flowery words of the Vedas.
O yüzden bizim Vedaların o çiçekli cezbedici sözlerini ilgi göstermememiz gerekiyor.
Even though we may hear, oh, we can get the pious results. Results of our pious activities by engaging in pious activities.
Her ne kadar biz erdemli faaliyetler göstererek erdemli faaliyetlerimizin sonuçlarına erişebileceğimizi vedalardan duysak da,
a devotee considers this to be like poison.
Bir adanan bunu bir zehir gibi düşünür.
Narottam Das Thakur says, karma kanda, jnana kanda, kevala vishera banda, that they are like stalks of poison.
Haridas Thakur.
Narottam Das Thakur.
Narottam Das Thakur diyor ki bunların hepsi zehir çanakları gibi.
Why are they like poison?
Neden zehir gibi bunlar?
Because it makes me forget service to Krishna.
Çünkü bunların hepsi Krishna'ya hizmeti unutturuyor bana.
It makes me think that the goal of my life is enjoyment.
Bunların hepsi benim hayatımın amacının keyif almak olduğunu hatırlatıyor sana.
Where a devotee thinks the goal of my life is Krishna's pleasure.
Lakin bir adananın düşündüğü şey benim hayatımın amacı Krishna'nın memnuniyeti olur.
And by meditating on Krishna's pleasure, all of one's needs are automatically fulfilled.
Krishna'nın memnuniyeti üzerine düşünmekle kişinin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.
As we spoke about also yesterday.
Dün de bunun hakkında konuştuğumuz gibi.
We described how a devotee who is always dependent on Krishna.
Daima Krishna'ya dayanan bir adananın.
He's happy in any condition of life.
Nasıl her zaman hayatın her koşulunda mutlu olduğundan bahsediyor.
He's satisfied because he accepts whatever Krishna gives him.
Tatminiyet duyar çünkü Krishna ne veriyorsa kabul eder.
And therefore, we said that how because a devotee who is in this consciousness, he can be equal to everyone.
Ve bir adanan bu bilinçte olduğu için nasıl bu sebeple herkese eşit davranabileceğinden bahsetti.
Because he's self-satisfied.
Çünkü kendi içinde tatmin.
And doesn't need anything from anyone.
Hiç kimseden hiçbir şeye ihtiyacı yok.
But he simply wants to give them the opportunity to serve Krishna.
Ama yalnızca herkese Krishna'ya hizmet etme fırsatını vermek istiyor.
These are the qualities that Krishna described in the verse last night.
Bunlar dün akşam Krishna'nın dörtlükte bahsettiği vasıflardır.
That he's a friend to all living entities.
Bu kişi safalanan herkese arkadaş canlısıdır, sevecendir.
He doesn't think himself a proprietor.
Kendisinin hiçbir şey sahip olduğunu düşünmez.
He's free from false ego.
Sahte egodan yoksundur.
He's equal in both happiness and distress.
Hem mutlulukta hem de mutsuzlukta eşittir.
He transcends the dualities of this world.
Bu hayatın ikiliklerini üzerine çıkar.
Because he sees everything connected to Krishna.
Çünkü her şey Krishna ile alakalı olarak görüyor.
So he's equal. Happiness and distress for him.
Onun için hem mutlulukta hem mutsuzlukta aynı şey.
They're just simply temporary states of consciousness.
Bunlar sadece bilincin geçici halleri.
In fact, the very first verse I learned from Bhagavad Gita.
Aslına bakarsanız benim Bhagavad Gita'nı öğrendiğim en ilk dörtlük.
I learned this verse when I was in a very difficult situation.
Çok zor bir durumdayken öğrendiğim bir dörtlüktü bu.
It was very hard for me.
Benim için çok zor bir
And
zamandı.
I was asking myself, what am I doing here?
Ve ben kendime soruyordum, burada ne yapıyorum diye.
I was standing in a very I was standing in a parking lot distributing Srila Prabhupada's books.
Ben böyle bir otoparkta durmuş, Srila Prabhupada'nın kitaplarını dağıtıyordum.
It was very hot outside.
Çok sıcak. Aynı zamanda çok sıcak.
Then nobody seemed to be very interested.
Ve kimse de pek ilgiliymiş gibi görünmüyordu.
And I was standing, I had been standing there for many hours.
Ve uzun saatler orada dikiliyordum o sıcak otoparkta.
And I was going to continue to stand there, I knew, for many, many more hours.
Ve biliyordum ki daha pek çok saat orada dikilmeye devam edecektim.
And I started to ask myself, what am I doing here?
Ve kendime sormaya başladım. Ben burada ne yapıyorum?
So I opened up Bhagavad Gita.
Bhagavad Gita'yı açtım.
And I put my finger on a verse.
Ve parmağımı bir dörtlüğün üzerine koydum.
And Krishna, and the verse I came to was Matra Spasha Stukontaya Sitoshna Sukadukada.
Ve rastladığım dörtlükte, Maharaj'ın söylediği dörtlük.
Which Krishna says, the non-permanent appearance of happiness and distress.
Krishna diyor ki, mutluluğun ve mutsuzluğun daimi olmayan belirişi.
And their disappearance in due course.
Ve zaman içinde ortadan kayboluşları.
It's like the appearance and disappearance of the winter and summer seasons.
Aynı yaz ve kış aylarının belirişi gibidir.
They arise from sense perception.
Duyusal algıdan ortaya çıkar.
And one has to learn to tolerate them without being disturbed.
Ve kişi rahatsızlık duymadan bunları tolere etmeyi öğrenmelidir.
They're temporary.
Bunlar geçicidir.
They're just simply temporary states of consciousness.
Bunlar sadece geçici bilinç halleridir.
We're very happy temporarily because of some material gain.
Maddi bir kazançtan ötürü geçici olarak çok mutlu oluyoruz.
We gave the example once before.
Örneğini daha önceden evvelden vermiştik.
Like good dreams and bad dreams.
Daha önceki derslerde, ziyaretlerde right. İyi rüyalar ve kötü rüyalar örneğiydi bu. Geçici mutluluk, mutluluk.
When we have a good dream. When we have a good dream.
İyi bir rüya gördüğümüz zaman.
And we wake up.
Uyanıyoruz.
We're very sad.
Ve üzülüyoruz.
Oh, it was only a dream.
Ah, sadece rüyaydı.
We were really enjoying in the good dream.
Gerçekten rüyada keyif alıyorduk kardeşim.
But when we wake up, we're very sad, thinking, oh, only was real.
Ama uyandığımız zaman, ah, keşke gerçek olsaydı, sadece rüyaydı.
But when we have a bad dream and we wake up.
Ama kötü bir rüya görüp de uyandığımız zaman.
We're very happy.
Çok mutlu oluruz.
Oh, it was just a dream.
Ah, sadece bir rüyaydı.
What relief.
Ah, ne rahatlıyor ama.
It wasn't real.
Gerçek değildi.
I'm really happy it was just a dream.
Sadece bir rüya olduğuna çok mutluyum.
But the happiness and distress we feel.
Ama o hissettiğimiz mutluluk ve mutsuzluk
has no connection with reality.
Bunların gerçeklikle hiçbir alakası yok.
It's only connected to a dream.
Sadece bir rüyayla ilişkili.
So the sage, I think it's Prabhuda in the 11th canto of Srimad Bhagavatam.
Sanırım Srimad Bhagavatam'ın 11. kantosundaki bir bilge.
He says that just like there are good and bad night dreams.
Diyor ki aynı iyi ve kötü rüyalar olduğu gibi.
He says that same thing is for daydreams.
Aynı şey günlük daldığımız hülyalar için de geçerli.
We dream of something we would like to have.
Sahip olmak istediğimiz şeylerin hülyasına dalıyoruz.
Oh, we dream about something we would like to avoid.
Ya da kaçınmak istediğimiz şeylerin hülyasına dalıyoruz.
But we create a reality that has no existence beyond our own imagination.
Ve bizim kendi hayalimizin ötesinde var olmayan bir gerçeklik yaratıyoruz.
So the night dreams and daydreams both are not connected to realities.
Dolayısıyla hem rüyaların hem de o gün içinde gördüğümüz, daldığımız hülyaların hiçbir gerçeklikle ilintisi yok.
What is real is I am eternal.
Gerçek olan şey benim ebedi oldum.
And I'm Krishna's servant.
Ve Krishna'nın hizmetkarı oldum.
So we should not be enamored by these temporary fruits.
Dolayısıyla o geçici meyvelerden gözlerimiz kamaşmamalı.
Therefore the elevation to the heavenly planets is just like poisonous flowers on the
tree. O yüzden cennetsi gezegenlere yükselmek aynı zehirli çiçekler gibi.
And the devotee is then for equal in both happiness and distress.
O yüzden bir adımdan hem mutlulukta hem mutsuzlukta eşit davranır.
He is tolerant.
Ve bir adımdan toleranslıdır.
Always satisfied.
Her zaman tatmindir.
He's self-controlled.
Kendini kontrol edebilir.
And he's engaged in devotional service with determination.
Ve kararlılıkla adanmışlık hizmetinde meşguldür.
His mind and intelligence fixed on me, Krishna says.
Krishna diyor ki, zihni ve aklı bana odaklanmış bir halde.
Such a devotee of mine is very dear to me.
Böylesi bir adanan benim için çok değerli.
Any questions?
Soru var mı?
We read and hear that one can also transit the skills one adopts or gains in one lifetime. Like we hear from very good musicians who are like born with some kind of special talent, and of reading that they might have brought these skills or talents from like past life. So what is the value of this kind of gaining skills that we can use for devotional service, which we can also maybe take with us besides our simple...
You answered your own question.
Kendi soruma cevap verdi.
First translate your question.
Yani...
Didn't you? You answered your own question.
Is it important or not?
What's important is it's used for Krishna service.
Krishna'nın hizmeti için kullanılırsa önemli.
Yani benim sorum şuydu aslında. Yani bir hayattan diğerine yeteneklerin de geçebileceğini duyuyoruz. O zaman yani bu yeteneklerin değeri ne? Yani daha sonra adanmışlık hizmetinde kullanılabilir belki bu yetenekler. Yani yetenekler edinmeye çalışmanın maddi yetenekler önemi ne? Maalesef kendi sonucu aldım.
That's what gives value to everything. That's what is connected to Krishna.
Her şeyi değerli kılan Krishna ile ilişkilendiriliyor olması.
But if it's not connected to Krishna, what is its value?
Ama eğer Krishna ile ilişkilendirmiyorsan o yetenekleri ne değeri var?
So one has to be very careful.
O yüzden kişinin çok dikkatli olması gerekiyor.
That whatever we may carry over into our next life.
Bir sonraki hayatımıza beraberimizde her neyi taşıdıysak.
Of course, the devotee is not making any endeavors to carry anything over to his next life.
Tabii ki bir adamın bir sonraki hayatına bir şey taşımak için hiçbir çaba göstermiyor.
The devotee is thinking about service to Krishna.
Adanan sadece Krishna'ya hizmet düşünüyor.
And he's not thinking about anything that he can carry with him to serve Krishna.
Krishna'ya hizmet etmek için başka hiçbir şey taşımayı düşünmüyor.
Except the desire to please him.
Sadece o Krishna'yı memnun etme arzusundan başka hiçbir şey taşımıyor.
Because Krishna doesn't need any skills that we've learned in this world, in the spiritual world.
Çünkü Krishna'nın ruhsal alemde bizim bu dünyada edindiğimiz hiçbir yeteneğe ihtiyacı yok.
So more important is fixing the mind on Krishna.
Daha önemli olan şey zihni Krishna'ya odaklamak.
And it's not that we should be thinking I'm learning all this so I can carry it over to my next life.
Biz tüm bunları öğreneyim ki böylece bir sonraki hayatımda beraberimde götürebilirim diye düşünebiliriz.
But if it just so happens we don't complete it in this life.
Ama hadi oldu da biz bu hayatta tamamlayamadıysak eğer.
And we carry over our devotion or service into our next life.
Adanmışlığımızı ve hizmetimizi bir sonraki hayatımıza taşıyoruz.
Then whatever else we may carry with us in our next life, we should use it in Krishna service.
Bunun beraberinde sonraki hayatımıza her ne taşıdıysak onu da Krishna'nın hizmetinde kullanmalıyız.
But we can't predict what we're going to do in the next life.
Ama bir sonraki hayatta ne yapacağımızı predict.
We can't predict what we're going to
tahmin edemeyiz. Evet.
better than to prepare this life.
En iyisi bu hayatta yakın hazırlanmak. Bir sonrakini tahmin edemeyeceğimiz.
For Krishna's pleasure, exclusive.
Krishna'nın memnuniyetini, özellikle.
And whatever skills we develop in this life.
Ve bu hayatta her ne beceri geliştiriyorsak.
We should use it for him.
Onun için kullanmalıyız. Atma ve Paramatma ile ilgili bir sorum olacak.
So the source of Atma is Brahman. So it's the I remember that it's written in Sri Upanishad that Atma, all Atma jivas are coming from his nostrils. So I mean, what is if
I maybe misunderstood or something. So, what is the source of Atma, and Paramatma, as we know, is Lord Himself.
Atma is, when we speak of
Atma, we speak of eternal soul.
Atma'dan bahsettiğimiz zaman ebedi ruhtan bahsediyoruz.
And Krishna says, "Natve vaham jatu nasam natve tvam nemi janatipa." Never was there a time when I did not exist.
Krishna diyor ki benim var olmadığım hiçbir zaman olmadı.
Never was there a time when you did not exist.
Senin de var olmadığın bir zaman olmadı.
Never was there a time when all the kings on this battlefield did not exist.
Bhagavad Gita'daki o savaş meydanındaki kralların var olmadığı bir vakit de yoktu.
Nor in the future will any of us cease to be.
Ve gelecekte de hiçbirimiz var olmayı bırakmayacağız.
The soul, there's no beginning.
Ruhun başlangıcı yok.
This is inconceivable.
Kavranılmaz.
As we spoke yesterday, Achintya Abheda Tattva.
Dün bahsettiğimiz gibi, Achintya Abheda Tattva.
How the energies of Krishna are simultaneously the same as Krishna, but different from Krishna.
Bu Krishna'nın enerjilerinin nasıl aynı anda Krishna ile bir ve ondan farklı olduğu.
Just as Krishna has no beginning.
Nasıl ki Krishna'nın başlangıcı yoksa.
And it's very difficult to conceive.
Ve kavranılması çok zor.
Try.
Dene.
You can't.
Yapamazsın.
The mind can't conceive of something with no beginning.
Zihin başlangıcı olmayan bir şeyi algılayamıyor.
Because Krishna can't be conceived with a material mind.
Çünkü Krishna maddi zihinle kavranılamaz.
He can only be understood when it's revealed by Krishna.
Yalnızca Krishna'nın kendisi tarafından ortaya konduğunda Krishna'yı anlayabiliriz.
And that knowledge is beyond time.
Ve bu bilgi de zamanın ötesinde.
Soon as we say when the living entities were created.
Ne zaman canlı varlıklar yaratıldı? Zamanı sorduğumuz an
we are trapped in the concept of time.
O zaman kavramı içerisinde hapsoluyoruz. Zaman kavramına hapsoluyoruz.
Because there was no time when the living entities were created.
Çünkü canlı varlıkların yaratıldığı bir zaman olmadı.
It's inconceivable.
Kavranılmaz, anlaşılmaz.
But the understanding is that we, in order to know Krishna.
Ama anlayış şu, Krishna'yı bilmek için.
Krishna cannot be known in full without knowing also his energies.
Krishna enerjilerini bilmeksizin eksiksiz bir şekilde bilinemez.
And just as Krishna has no beginning.
Nasıl ki Krishna'nın başlangıcı yoksa.
Krishna's energies have no beginning.
Krishna'nın enerjilerinin de başlangıcı yok.
So the living entities, when you hear it, were emanating from Mahavishnu.
Canlı varlıkların Mahavishnu'dan yayıldığını duyduğun zaman.
It's because they were impregnated into Mahatattva by Mahavishnu's glands.
Onlar bu Mahatattva'nın içerisine Mahavishnu'nun bakış atmasıyla gönderilmişler.
And there's a whole
description in the Srimad Bhagavatam 11th canto.
Ve Srimad Bhagavatam'ın 11. kantosunda bunun bütün açıklaması var.
Which describes how the living entities at the end of one creation, they enter into the, some of them go with Lord Brahma into in Lord Brahma's body and they have to take birth again. Some of them go into the Mahatattva, some of them go into the Paravyoma, some of them go into the spiritual sky.
Bu arada canlı varlıkların yaratılışının sonunda nasıl bazılarının Lord Brahma ile beraber gidip Lord Brahma'nın bedenine karıştığından, nasıl bazılarının Mahatattva'ya geri döndüğünden, ona karıştığından ya da Goloka'ya gittiğinden.
And then they remain within the, that form of the Lord until the time for next creation.
Ve nasıl bir sonraki yaratılış vaktine kadar Tanrı'nın o formu içerisinde kaldıklarından bahsediliyor.
Because just as there is a very long period of time of creation, there's a long period of time of unmanifestation.
Çünkü nasıl ki yaratılış için çok uzun bir süre varsa, aynı şekilde o tezahürün ortaya çıkması için geçen çıkmadığı uzun bir süre daha var.
And the living entities that don't go into the spiritual sky, the next time that the universes are created again, Mahavishnu impregnates them into the different various bodies by his glance.
Ve ruhsal semaya dönmemiş olan ruhlar için bir sonraki yaratılışla beraber o hani kaldıkları formlar içerisinden Mahavishnu'nun bakışıyla tekrardan o maddi alem içerisine yerleştiriliyorlar.
But those living entities always existed.
Ama o canlı varlıklar sürekli var olmaya devam etti.
And that's inconceivable.
Kavranılmaz, anlaşılmaz. Siz zor.
Если душа получает освобождение, возвращается на свою изначальную сварупу, на свое изначальное служение, она получает, она дальше духовно растет или нет? Или останавливается?
If the soul goes, if a living being goes to its original state of a soul, gets its original svarupa and gets back to the spiritual world, does it continue its development?
Development?
Progress. Yes, but its progress continues.
No, there's no progress. There's no further progress required. It may sound boring, but it's not.
Canlı varlık ruhsal aleme geri dönmeyi başardığı ve oradaki doğası neyse, ne yapmaksa svarupu, o vazifesini tekrar geri kazandığı zaman ruhsal alemde ruhun gelişimi devam ediyor mu? Yani Maharaj'ın dediği de daha fazla yok. Orada bitiyor. Çok sıkıcı görünebilir. Daha fazla bir gelişim göstermeyecek. Her neyse görevi yapmak, onu yapmaya devam ediyor. Sadece sıkıcı görünebilir ama öyle değil.
It means we're carrying our material conception of life, of eternal life into the spiritual world.
Bu eğer sıkıcı geliyorsa biz bu maddi bakış açımızı o ebedi spiritüel aleme taşıdığımızdan kaynaklı.
Prabhupada actually explains that in Bhagavad Gita in the commentary.
Prabhupada aslında bunu Bhagavad Gita'nın açıklamalarından bir açıklamasında bahsediyor.
He said people when they hear that the soul is eternal, they say, "What? I have to live like this forever?"
İnsanlar bunun ebedi olduğunu duyduğu zaman diyor Srila Prabhupada, diyorlar ki, ne? Ebediyen böyle mi yapmak zorunda kalacağım? Böyle mi yaşıyor olacağım?
Better I don't exist.
En iyisi ebedi olmayayım.
They carry their conception, the spirit. But in the spiritual world, there's no question. There's no further progress required.
Ama ruhsal alemde artık daha fazla bir ilerlemeye gerek kalmıyor.
However we're serving Krishna, we're most satisfied in serving Krishna in that way.
Krishna'ya her ne şekilde hizmet ediyorsak orada, o şekilde hizmet etmekten son derece tatminiyet duyuyoruz.
This is all very beautifully described by Sanatana Goswami in Brihad Bhagavatamrita.
Biraz Bhagavatamrita'da Sanatan Goswami tarafından çok güzel bir şekilde anlatılmış.
How the devotees who achieve perfection are all fully immersed and satisfied in what service they've been given.
Mükemmeliyete erişmiş olan adananların nasıl onlara verilen hizmette son derece tatminiyet duyduklarından ve keyif aldıklarından güzel bir şekilde açıklıyor.
There's no further progress required.
Artık oraya gittikten sonra daha fazla ilerlemeye gerek kalmıyor.
It is the ultimate resting place for the soul.
Orası ruhun nihai dinlenme yeri.
It is the final destination.
Son varacağı yer.
Krishna says, upon going there, one never comes back.
Krishna diyor ki, bir kez oraya gittiği zaman kişi dönmüyor.
Tad dhamma parama mama. That is my supreme destination.
Orası benim yüce nihai varılacak yerim.
Okay, we'll stop here. We should stop here. Let's.
Burada duracağız. Burada durmalıyız.
Postly legs. Is there prasad? Or should we have a short kirtan? Whatever you say. We can do? Okay, just short one. Karaoke. Okay.
Kısa bir kirtan yapabilir miyiz prasadımdan önce?